İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine kıymetli bir dostumuz, bir misafirimiz var. Kendisinin ve kendisiyle birlikte bir ekip olarak organize etmiş oldukları çalışmaları dinleyeceğiz inşallah. Yurt dışına doğru şöyle bir açılmış olacağız. Daha çok yurt içinde Türkiye coğrafyasında yapılan hizmetlerle alakalı, çalışmalarla alakalı, gönüllülük çalışmalarıyla alakalı dostlarımızı, arkadaşlarımızı davet ediyorduk. Bugünkü konuğumuz ise inşallah bize tüm İslam coğrafyasında Türkiye olarak geliştirdikleri ama tüm İslam coğrafyasına hitap eden çok önemli bir çalışmaları ve projeleri var. İnşallah onu bizimle paylaşacaklar. Biz programlarımızda zaman zaman vurgu yaptığımız gibi Türkiye gerçekten sadece 780 bin kilometre karede 77 milyon insanın yaşadığı Türkiye sadece Türkiye için önem arz etmiyor. Bu coğrafyada yaşayan insanlar için önem arz etmiyor. Türkiye aynı zamanda 1,5 milyarlık İslam dünyası için çok ciddi kıymeti olan, önemi olan bir ülke. Burada yapılan güzel çalışmalar, faydalı çalışmalar, örnek çalışmalar hem 77 milyon için umut verici, heyecan verici ve motive edici olmakla birlikte bunun haricindeki İslam ülkelerindeki her bir Müslüman için de, her bir Müslüman kardeşimiz için de son derece merakla beklenen, ilgiyle takip edilen ve başarı örneklerinin heyecan uyandırdığı, ilham veren bir ülke ve böyle bir ülkenin vatandaşlarıyız elhamdülillah. Bu tabii ki uzun bir, derin bir tarihimizin bizim üzerimize yüklediği bir misyon. İsteseniz de istemeseniz de bundan kopamıyorsunuz. Bir gidiyorsunuz işte efendim dünyanın herhangi bir ülkesine gittiğinizde siz sadece Türkiye'den gelen biri olarak değil de Osmanlı'nın bakiyesi Türkiye'nin bir vatandaşı olarak algılanıyorsunuz, misafir ediliyorsunuz, ona göre muamele görüyorsunuz. Onun için Türkiye gerçekten 1,5 milyarlık İslam dünyasının her türlü başarısını merakla beklediği, özlem içerisinde olduğu bir ülke. Biz de bu ülkenin vatandaşları olarak yapmış olduğumuz her türlü işte bu ne olursa olsun ticaret olabilir, gönüllülük çalışmaları olabilir, efendim eğitim çalışmaları olabilir, başka hangi alanda olursa olsun bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek işlerimizi daha özverili, daha kaliteli, daha güzel yapma noktasında ayrı bir bilinç içerisinde, bilinç halinde olmamız gerekiyor. İşte bugün işte bu anlattığım, girişini yaptığım söylemi destekleyen, belki bunun ne kadar doğru olduğunu sahada yaptıkları çalışmalarla örnekleyen bir projeyi burada dinlemiş olacağız. Öncelikli olarak proje koordinatörü Şuayb Başhan Bey'e hoş geldiniz diyorum.
Merhaba, hoş bulduk İdris Bey.
Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için, programımıza katıldığınız
ben
için.
Teşekkür ederim.
Şuayb Bey tabii ki kendisini tanıtacak ama genelde bu bizim çok güzel bir vasfımız aslında. Bu tür gönüllülük çalışmalarında koşturan arkadaşlarımız, dostlarımız son derece mütevazı insanlar oluyorlar. Ve kendilerini tanıtırken tabii biraz daha böyle bu tevazularını görmüş oluyoruz. Bu çok güzel bir haslet. Belki bir Müslüman'da bulunması gereken en önemli vasıflardan birisi mütevazı olmak. Şuayb Bey, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Yurtdışı Projeler Koordinatörü olarak hizmet ediyor. Ve uzun yıllardan beri hem yurt içinde hem yurt dışında önemli çalışmaları ve faaliyetleri olan bir arkadaşımız, bir dostumuz. Hoş geldiniz dedik ve Şuayb Bey, şimdi sizi bir tanımak istiyoruz. Kimdir Şuayb Başhan? Neler yapar? Ne tür çalışmalar yapar? Buyurun, mikrofon sizde. Daha sonra da projelerinizle alakalı konuşmaya devam edeceğiz.
Evet, öncelikle teşekkür ederim İdris Bey. Programımızda kendimizi ifade etme imkanı sunduğunuz için. İsmim Şuayb Başhan. Ben Kütahya Simavlı'yım. 2001 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra vakfımızın, Hüdayi Vakfı'nın yurt dışında desteklediği hizmetler, desteklediği projeler çerçevesinde Balkan bölgesine gitme imkanı bulduk. Hı hı. 2002-2012 yılları arasında yaklaşık 10 yıl Balkanlarda değişik ülkelerde, Romanya'dan Adriyatik'e kadar, Arnavutluk'a kadar,
evet,
o bölgede hizmetlerde bulunma imkanımız oldu.
Çok güzel.
2012'de döndük Türkiye'ye ve 2012'den itibaren de vakfın merkezinde
İstanbul'da.
İstanbul'da Hüdayi Vakfı'nın yurt dışı hizmetleriyle ilgili eğitim projelerinin oluşturulması ve icrasında bilfiil hizmette bulunmaktayız.
Çok güzel. Şimdi tabii Şuhayb Bey, sizin gerçekten Balkan coğrafyasında 10 yılı aşkın belki ve bir hizmetiniz, bir efendim gönüllülük çalışmalarınız olmuş. Tabii buradan da bir başlayabiliriz. Esas biz sizinle Hüdayi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi diye yürütmüş olduğunuz bir proje var. Onu konuşmak istiyoruz ama yurt dışındaki Türkiye algısından bize biraz bahsederseniz hem buradan da projenize doğru bir giriş yapabiliriz. Balkanlar'da bunu belki çok yakın gördünüz. Evet. 2012'den beri Türkiye'de çalışıyorsunuz. Pek çok ülkeyle irtibatınız var. Belki yerinde gidip ziyaretleriniz de oluyor. Yani Türkiye olarak biz neden bu kadar bu ülkelerde böyle aktifiz, projeler oluyor? Oradaki insanların buraya bu ilgi alakası nedir? Bunlarla ilgili buradan isterseniz sohbetimize başlayıp daha sonra Hüdayi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi'ni sizden dinleyebiliriz.
Yani bence ilk aklıma gelen şu oldu. Siz bu alanı açınca yurt dışından Türkiye'yi değerlendirirken bir dünyanın diğer coğrafyalarından Türkiye manzarası vardır. Evet. Bir de hasaten Balkanlardan bir Türkiye manzarası vardır.
Evet.
Bunu vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Balkanlar hem coğrafi yakınlık hem işte 500 yıl civarındaki bir tarihi birliktelik dolayısıyla Türk milletiyle bütünleşmiş, haşır neşir olmuş, çok büyük ortak paydaları ortaya çıkmış bir coğrafya Balkanlar. Dolayısıyla Türkiye'ye bakışı değerlendirirken Balkanları ayrı ve özel bir yere yerleştirmek gerekir diye düşünüyorum.
Evet.
Yani bunun örnekleri çok fazla. Asıl konuşacağımız konu farklı olduğu için uzatmak istemem. Ama çok da bu anlatmak istediğimi ifade eden bir örnek var. Onu vermek isterim.
Tabii, buyur.
Daha çok yakın zamana kadar, yani 950'lere kadar o Balkanlarda Osmanlı'dan tevarüz eden geleneksel eğitim yöntemi var biliyorsunuz. Bugün Afrika'da da ona halaka deniyor. Bu yaygın eğitim dediğimiz bir yöntem. Nedir bu? İşte köyde, kasabada, şehirlerde oranın din önderleri, kanaat önderleri mahalledeki çocukları toplarlar ve onlara temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim eğitimi verirler. Bu eğitimlerde, bunların canlı şahitleri de var hala Balkanlar'da, İslam'ın şartlarını öğretirken Türklüğün şartları nedir diye sorarlarmış çocuklara. Çocuklar da işte İslam'ın beş şartını sayarmış. Yani böyle bir kimlik bütünleşmesi.
Müslüman ve Türk kimliği.
Müslüman ve Türk kimliğinin bir araya geldiği, bütünleştiği ikinci bir coğrafyayı bulamazsınız.
Evet.
Balkanlarda böyle bir hususiyet var, böyle bir özellik var.
Çok güzel.
Ve bugün hakikaten Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesinden sonra orada kalan bir Müslüman topluluk var. Arnavut kardeşlerimiz var, Boşnak kardeşlerimiz var, Türk olan kardeşlerimiz var. İşte Makedonlardan, Bulgarlardan Müslümanlığı kabul etmiş ama o dili konuşan Torbeş dediğimiz değişik unsurlar var. Ve bunların her birisi kendilerinin Türk olduğunu ifade etmekten hiçbir zaman çekinmezler, gocunmazlar. Mesela Kosova'da benim aklıma geldi.
Yani bunlar biraz önce söylediğiniz dinleyicilerimizin daha iyi şey yapabilmesi için kaçıranlar olmuş olabilir. Yani Türklüğün şartı kaç dediğinde aslında İslam'ın şartını soruyor.
Evet.
Bunu soran bir Arnavut kardeşimiz. Yani milliyet olarak da
kesinlikle
farklı
öyle
bir milliyette olan ama
bunu daha yanlışlasın, teyit edilsin de biliyorsunuz 1995 yılında sona eren bir Boşnak Sırp Savaşı buldu Bosna Hersek'te. Orada malum bir Srebrenica katliamı var. Yani bir korunmuş bölge ilan edilmiş bir yere toplanan insanları işte bir hafta 10 gün içerisinde toplu katliama tabi tuttular. Ve orada on binlerce Müslüman Boşnak öldürüldü biliyorsunuz.
Evet,
Hollanda askerlerinin koruması altında bir bölgeydi. Orada Müslüman Boşnakları öldürürken Sırp askerlerinin kullandığı tabir de çok önemli. Öldürün bu Türkleri.
Öyle mi?
O insanların hiçbirisi Türk değildi. Onlar sadece İslamiyet'i kabul etmiş Boşnak Müslümanlardı. İslamiyet'le Müslümanlık'la Türklük orada o kadar birbirine girmiş bir algı olduğu için, çok fazla birbirine girmiş bir algı olduğu için, yani bu Müslümanları ifadesinden ziyade bu Türkleri kovun buradan, öldürün bu Türkleri ifadesini kullandı Sırplar o zaman. Yani Balkanlarda böyle bir yapı vardır. Bence bu birkaç programlık, İnşallah. 3-5 programlık bir mevzudur.
Yani onları da uzun
Balkanları
uzun
böyle değerlendirmek lazım. Evet. Ben işte burada faaliyetlerimiz çerçevesinde gelen üniversite okuyan, yüksek lisans yapan gençlerimizi, kardeşlerimizi yoğun bir şekilde yönlendiriyorum Balkanlara. Gitmeleri gerektiğini söylüyorum, gezmeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü her adımında, her katresinde, her metrekaresinde Türk medeniyetinin, Osmanlı medeniyetinin yer aldığı, somut bir şekilde gözüktüğü bir coğrafya Balkanlar. Yani ben açıkçası üniversite mezunuyum, ilahiyat mezunuyum. Balkanlara gitmeden önce Osmanlı'yı gerçek manada tanımıyordum.
O zaman bugün hani bazıları yorumlar yapıyorlar ya, ne işimiz var bizim işte Balkanlarda? Neden Türkiye bu kadar işte buralara sahipleniyor? Nasıl sahiplenmeyeceksiniz? Evet. Bu söylemi güdenleri aslında oralarda biraz bulundurmak
gerekiyor.
Tabii
yani
gerekiyor.
Oralara gitmek, oralarda bir araya gelmek lazım. Yani bir İşkodra'da mesela Türk kültürünün ne kadar canlı, evlerin inşaatından, duvarlarından, ev içinin döşenmesine kadar ne kadar canlı devam ettiğini göstermek lazım. Kesinlikle. Oradaki toplum önderleriyle, kanaat önderleriyle bu konuyu konuşmak lazım. Kesinlikle. Onların zihnindeki bir Müslümanın, bir Türk'ün ne demek olduğunu iyi Tabii. anlamak lazım. Bu Osmanlı coğrafyası için böyle bir durum. Hakikaten bu Ahmet Davutoğlu Bey'in Dışişleri Bakanı'nın da tezidir bu. Stratejiklerinin kitabında ifade eder bunu. Bizim çok geniş kültürel bir derinliğimiz var bu bölgede. Ve maalesef uzun yıllar boyunca biz bu derinliğin farkına varmadık veya bilinçli olarak bu derinlikten, bu bağlantılardan uzaklaştırılmak istendik. Son dönemde bu konuda çok ciddi gelişmeler var. Benim bilfiil bizzat gözlemlediğim, şahit olduğum bu gelişmeler elhamdülillah yani bu bölgede yaşayan Müslümanların hayrına olacak kanaatindeyim ben. Onlarda bir dirilik, bir bağlantı güçlenmesi husule getiriyor bunlar. İnşallah Osmanlı'dan geri kalan, tevarüs eden bu kültürel birliktelik bu son gelişmelerle birlikte canlanarak devam edecektir. İnşallah. Varlığını sürdürecektir inşallah. İnşallah.
Şimdi ben de bir burada birkaç şey söylemek istiyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, zaten programımızın adı Eğitimde İyi Örnekler programı. Gerçekten bu Balkanlarla alakalı anlattıklarınız aslında genel İslam coğrafyası ile ilgili bunlar geçerli ama Balkanlar daha özel tabii bizim için, daha anlamlı bir yer. Bu çok önemli şeylere temas etti Şuayb Bey. Biz seyahat etmek, ziyaret etmek, gezmek, yani belli yerlere gezi amaçlı gitmek, bazen bunları özellikle anne babalar veya veliler biraz boş işler olarak görüyorlar. Ama halbuki Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bile seyahat edip sıhhat bulmakla alakalı telkinler var. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlerin, milletlerin yerlerini, bu yaşadıkları yerleri gezip görmek, ibret almak maksatlı bir, tefekkür maksatlı bir ziyaret, seyahat telkin ediliyor. Kesinlikle bizi dinleyen aileler, öğretmenler, vakıf temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, muhakkak öğrencilerimizi daha lise seviyelerinden alıp buralara götürmemiz lazım. Yani bir lisede okuyan bir öğrenci Türkiye'de gidip Balkanlarda bir hafta kalmalı, şu dediğiniz havayı orada görmeli. Evet. Solumalı. Solumalı ki bu aslında onun eğitiminin çok önemli bir parçası. Evet. Orada bu şuurlanma, bu duygulanma ile dolan bir çocuğun Türkiye'ye geldiği zaman okuluna, öğretmenine, yani Türkiye'deki gelişen her şeye bakış açısı çok daha farklı olacaktır. Belki bunu biz birkaç kitap okuma programıyla, yazın özellikle aileler çeşitli eğitimlere yolluyorlar çocuklarını, belki birkaç böyle eğitim programına katılmakla veremeyeceğimizi, bir haftalık o coğrafyalardaki, o işte bir kamp olabilir, bir özel tarih kültür gezisi olabilir, gidip o havayı teneffüs etmeleriyle verebiliriz. Bu noktada pek çok projeye ihtiyacımız var. Duyuyoruz şimdi 24-25 Nisan'da Anzaklar Çanakkale'ye 10 binin üzerinde, daha fazla belki de uçaklarla, ki 15 saat uçakla Avustralya'dan İstanbul gelecekler. Ve Çanakkale'de bir ayin, bir tören, birkaç gün program yapacaklar. Şimdi bizim de gençlerimizi taşımamız lazım. Evet. Tarih şuurunu onlara vermemiz için bunu yapmamız lazım. Daha öte, kendilerinde de bir bilinç gelişmesi için, hani daha bilinçli, daha duyarlı insanlar olabilmeleri için, gençler olabilmeleri için bu tür programlara da ciddi manada ihtiyaç var. Bu ortaya çıkıyor. Bu
çok önemli bir şey İdris Bey. Evet. Altını çizdiniz siz. Bunu önemsiyoruz. Hakikaten çok önemli bir şey. Biraz önce bahsettim ben. Burada muhatap olduğum öğrencileri yönlendiriyorum diye. Balkan seyahatine.
Evet.
İnanın herhalde bir 8-10 grup gönderdim şimdiye kadar.
Çok güzel.
Oturup bil fiil bütün gezi programı kendim yapıyorum.
Çok güzel.
Nereye gitmesi gerekiyor, nereye görmesi gerekiyor. Kendi gözlemlerim çerçevesinde.
Harika.
Bir de bunun karşılığında diyorum ki öğrenciler, kardeşler döndüğünüz zaman bana izlenimlerinizi ve hissiyatınızı yazan bir yazı yazacaksınız. Bir
evet.
sayfada olsa.
Evet.
Bununla ilgili şimdi dosyalarında yazılar var. Sizin de söylediğiniz o
evet.
alanı desteklemesi mahiyetinde ifade ediyorum. O yazılardan bir tanesinde çocuk döndükten sonra şunu yazmış. Sıla-i Rahim'den geliyorum.
Ya değil mi? Ne kadar
yani
güzel.
Yani bu insan, bu öğrenci kardeşimiz Saraybosna'yı görmeden, İşkodra'yı hissetmeden, Prizren'de bir yudum soğuk su içmeden
ya.
Bu hissiyata ulaşması mümkün değildi.
Çok doğru.
Oradan geldikten sonra Sıla-i Rahim'den geliyorum ifadesini kullandı bu arkadaşımız. Çok önemli bir şey.
Çok
temas
doğru.
ettirmek lazım, göstermek kesin. Lazım.
Çok
somut güzel. Olarak işin içine sokmak lazım. Önemli bir alan.
Çok güzel. Evet Şahit Bey, bu girişten sonra çok güzel oldu gerçekten. Teşekkür ediyorum. Hüdayi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi.
Evet.
Projeye geçebiliriz. Ne yapıyorsunuz? Bu proje nedir? Nereden çıktı? Niçin böyle bir şey yaptınız? Şimdi Hüdayi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi deyince isim olarak çok genel bir isim
evet.
olarak gözüküyor ama muhatap kitlesi nedir? Projeyi sizden dinleyebiliriz. Ben, buyurun.
Kısaca izah edeyim size. Proje temelde bir eğitim projesi.
Evet.
Bey. Malumunuz Hüdayi Vakfı kurulduğu günlerden, kurulduğu anlardan itibaren yurt dışındaki, gönül coğrafyamızdaki Müslüman kardeşlerin ihtiyaçlarına bir yana kalmamış.
Hı hı.
Oralara imkanlar nispetinde elini uzatmaya çalışmış bir kurum. İşte Kafkaslardan başlamış, Azerbaycan'dan başlamış, Balkanlara geçmiş, Orta Asya ve son dönemde de Afrika.
Hı hı.
Çok ciddi olarak imkanlar nispetinde el uzatılan, destek verilmeye çalışılan gönül coğrafyalarımız. Şimdi hizmetleri bina ederken İdris Bey, bizim temel bir denklemimiz vardır.
Hı hı.
O da insan, imkan ve mekan.
Evet.
Eğer bu olanaklarınız, bu imkanlarınız varsa hizmetleri bunların üzerine bina edebilirsiniz manasındadır bu denklem.
Evet.
Bu denklemin de asıl ve olmazsa olmaz unsuru insandır.
Tabii.
Yani bu bizim Hüdayi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi de aslında o gönül coğrafyasının topraklarına kararınca bir insan yetiştirebilme, insan hı hı. yetişmiş insan katkısı sunabilme projesidir. Bunu böyle isimlendirebiliriz.
Evet.
Detaylandıracak olursak projemizi, projemizde birbirinden farklı 2-3 katman var İdris Bey. Bunlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışındaki gönüldaşlarımıza sunmuş olduğu bir eğitim kontenjanı var her yıl sunmuş olduğu. Nedir bu eğitim kontenjanı? Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarına yurt dışından talebe alıp yerleştirmeyi ifade eden bir kontenjan.
Hı hı.
Biz bu kontenjanlardan istifade ederek Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarını öğrenci yerleştiriyoruz yurt dışındaki
evet.
ülkelerden.
Evet.
Bunu da işte oralarda desteklediğimiz, projelerine destek verdiğimiz bir takım yerel vakıflar ve dernekler var. Örnek veriyorum, Balkanlar'da var, Azerbaycan'da var, Orta Asya'da var, Afrika'da var. Oralarda oluşturulmuş yerel vakıf ve dernekler. Bu derneklerin bize iletmiş olduğu öğrenci talepleri oluyor. Bu taleplerden imkanlar çerçevesinde karşılayabildiğimiz kadarını alıp Kur'an kurslarına yerleştiriyoruz, kız Kur'an kurslarına. Birinci kademeyi bu oluşturuyor.
Hı hı hı.
İkinci kademesi özellikle son dönemde Afrika'daki hizmetlerin yoğunluk kazanmasından sonra orada bir ciddi manada bir insan ihtiyacıyla karşı karşıya olduğumuzu
yetişmiş insan ihtiyacı
hissettik. Yetişmiş insan ihtiyacı.
Türkiye'de zaten son dönemde Afrika'daki çalışmaların gelişmesi derken yani Türkiye'de devletimizin de böyle bir politikası oldu zannediyorum son 10 yıldır.
Tabii.
Afrika'ya daha ayrı bir ilgi, daha ayrı bir ehemmiyet var. Biz hatta biraz da geç kaldık zannedersem bu konuda. Siz daha iyi oralara gidip geldiğiniz için biliyorsunuzdur. Zannediyorum ki diğer ülkeler, mesela bir Çin'in, diğer Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerin çok daha erken zamanlardan beri Afrika'ya ilgileri, alakaları ve yatırımları var değil mi? Yani bazen bunlar hani anlamlandırılmakta zorlanabiliyor.
Evet.
Yani biz Türkiye olarak kendimize yetemiyoruz
evet, evet.
da Afrika'da ne işimiz var
evet,
gibi.
Evet.
Hani bunu da bir belli bir zemine, temele oturtmak için açıyorum burayı.
Afrika bugün dünyada bakir bir alan olarak değerlendirilen
evet.
bir kıta, büyük bir kıta. Çok küçük bir bölümünde bugün dünya standartlarında yaşam var. Güney Afrika'da çok küçük bir bölümünde, sahile yakın birkaç bölgede. Onun dışında tamamen dünya standartlarının dışında kalmış bir kocaman bir kıtadan bahsediyoruz bugün.
Evet.
Ve bu kıtanın büyük bir bölümü Müslüman İdris Bey.
Evet.
Yani Müslüman toprakları buralar, Müslüman insanlar yaşıyor buralarda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yanılmıyorsam 2005'te açıkladı. Bunu bir politika olarak, devlet politikası olarak Afrika açılım politikasını açıkladı.
Evet.
Ve bu andan itibaren artık orada büyükelçiliklerin sayısında, Türk Hava Yolları'nın gittiği, geldiği destinasyon sayısında, işte kültürel, sosyal ve resmi ilişkiler sayısında çok ciddi bir artış usule geldi. Belki bu açılımın da ortaya koyduğu imkanlarla, avantajlarla, bizim yani hayır hasenat kurumlarının, vakıfların, derneklerin de Afrika'daki gerçeği görme imkanı ortaya çıktı.
Tabii.
Yani o imkanı görüp, o imkanı bizzat yerinde görüp buna bigane kalma imkanı, şansı maalesef söz konusu değildi.
Evet. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Yurtdışı Projeleri Koordinatörü, Eğitim Projeleri Koordinatörü ve şu an Hüdayi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi üzerinde konuşuyoruz. Şuayb Bey, projenin yurt dışındaki gönüllü, gönüldaşlarımız diyelim veyahut da efendim yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimizin eğitimiyle alakalı özel bir çalışma olduğunu bize bahsetmişti. Ve neden tabii ki yurt dışındaki kardeşlerimizle bu kadar yakın ilgi alakamız var. Bununla alakalı da bir giriş yapmışlardı. Ve Şuayb Bey, yani Afrika'da 2005'ten sonra özellikle Afrika kıtasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir politika olarak açılım politikası olduğunu bahsetmiştiniz. Ve projenizin de özellikle insan yetiştirme üzerine bir proje olduğunu söylemiştiniz. Bu kaldığımız yerden devam edelim. Evet, insan yetiştirme son derece önemli bir konu ama.
Üç katmanı var demiştim
nasıl
projenin.
Yapıyorsunuz
İlkini
bunu?
Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki Kur'an kurslarına öğrenci yerleştirme olarak ifade etmiştim. İkincisi, bu şu anda sizin de girişte ifade ettiğiniz Afrika ile ilgili olan bölümüydü. Afrika'da yetişmiş insan açığı mevzusu var biliyorsunuz. Bu hakikaten çok güncel ve problemli alanlardan bir tanesi. Özellikle de Afrika'daki Müslüman topluluğun yetişmiş insan problemi var.
Evet.
Yani Afrika, İdris Bey, inanın bizim yaşadığımız dünya değil.
Tabii.
Yani Afrika'yı Afrika'nın kendi kriterleri ve şartları içerisinde değerlendirmek lazım. Yani oraya gittiğiniz zaman siz farklı bir alanda akıyorsunuz, farklı bir zamanda yaşıyorsunuz, farklı bir mekandasınız. Orayı o kriterlerle, o şartlarla değerlendirmek
lazım. Sanki tarihte bir 100 yıl geriye
hakikaten
gidiyorsunuz
öyle. Yani. Bir günlük yiyeceğini temin ettikten sonra başka gailesi olmayan, başka derdi olmayan insanların yığınla olduğu bir coğrafya Afrika. Bu tabii apayrı bir mevzudur. Konuşulması gerekir. Yani bu niye böyle, nasıl olmuş gibi. Ama ben hem programımızla hem konumuzla ilgili olduğu için şunu söylemek isterim. Yani Afrika'daki Müslüman topluluğun eğitim sorunu başlı başına bir problemdir. Bu da Müslümanların Afrika'yı kolonize eden, oraya gelen gayrimüslimlere reaksiyonundan ortaya çıkmış bir durumdur. Biliyorsunuz Afrika coğrafyası yıllarca sömürge edildi, orası kolonize edildi ve bir dönem geldi. 900 yılların başında oradaki kolonizörler yavaş yavaş çekilmeye başladı. Özellikle 950'lerde bu süreç sona erdi. Bundan sonra orada artık ulus devletler ve devletçikler oluşmaya başladı. Hatta baktığınızda görürsünüz, sınırları cetvelle çizilmiş devletler vardır Afrika'da. Bu sanal ayrımdan sonra oralarda batılı insanın oluşturduğu bir takım mekanizmalar devam ediyor, hala devam ediyor.
Evet.
Bunlardan bir tanesi de eğitim mekanizmasıdır. Yerli Müslüman insan Afrika'da oluşturulan bu eğitim mekanizmalarının batılı insanların bir ürünü olduğunun bilincinde olarak o mekanizmalara hiçbir zaman rağbet etmemiştir.
Direnç göstermiştir
ve kendi eğitim sistemlerini oluşturmuştur Müslümanlar.
Tabii ama, kıymetli dinleyenlerimiz, eğitim sistemi deyince Şuayb Bey onu açacak. Yani böyle çok modern manada bir eğitim
ama
sistemi
işte bu,
değil. Kendi imkanları çerçevesinde.
Evet, ve bu kurdukları eğitim sistemleri de maalesef modern dünyanın şartlarını ve kriterlerini taşımadığı için Müslüman insanlar, Müslüman aydınlar toplumun dışında kalmıştır. Bu belki en kısa böyle özetlenebilir. Dolayısıyla bizim gittiğimiz o topraklarda, oralarda çok ciddi bir yetişmiş insan açığı var.
Evet.
Bunu her alanda yaygınlaştırabilirsiniz. En basitinde gidecek olursak, siz orada bir yurt açıyorsunuz. Hı. Orada bir okula hizmet vermek istiyorsunuz. Açtığınız yurdun başına bir müdür, bir belletmen, bir öğretmen koymak istiyorsunuz. Ama yurtta düzen dediğiniz zaman sizin zihninizdeki düzeni algılayan bir insan yok karşınızda. Dolayısıyla bu insanlara önce ortak dili kullanabilmeye başlamanız lazım. Bu bizim Hüdayi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi'ndeki ikinci katman da bizim Afrika'daki hizmetlerde beraber çalışmayı arzu ettiğimiz oralı yerli arkadaşların bizim dilimizi yakalayabilmeleri için gerçekleştirmiş bir programdır açıkçası. Bu ne demektir? Ya bir okulda sınıf düzeninden biz ne ifade ediyorsak onu anlasınlar, onun doğrultusunda iş üretsinler. Bir yurtta tertipten, düzenden, disiplinden biz neyi ifade ediyorsak
bir kavram
onlar onu anlasınlar, onu ifade etsinler. Bunu sağlamak için ortaya atılmış ve geliştirilmiş bir programdır. Çok da başarılı bir program oldu.
Evet, peki neler yapıyorsunuz? Hani biraz daha somutuna geçersek çünkü vaktimiz de kısıtlı. Yani bu proje kapsamında öğrenci mi getiriyorsunuz ülkelerden? Kaç ülkeden getiriyorsunuz?
Şimdi biz bu sene bu projenin 3. yılı ve bu çerçevede yaklaşık 1000 öğrenciyi bu bahsettiğim farklı katmanlarda 1000 öğrenciyi Türkiye'ye getirdik. Türkiye'de
3 yılda 3000 kişi de demektir bu.
Yok, toplamda 1000 öğrenci.
Toplamda 1000 öğrenci.
Evet. Yaklaşık 400 öğrenci getiriyoruz. İlk yıl 200 öğrencimiz vardı. 208 öğrencimiz vardı. Toplamda 1000 öğrenciyi getirdik ve bu öğrenciler Türkiye'de ilk katmandakiler Kur'an kurslarında okuyor. İkinci katmanda bu özellikle Afrikalı kardeşlerimiz üniversite mezunlarından seçiyoruz biz bu arkadaşları.
Orada üniversite okumuş
olanları özellikle seçiyoruz. Bu bir acil eylem planı olduğu için aynı zamanda. Burada bir yıl Türkçe öğreniyorlar. Temel bilgisayar eğitimi alıyorlar. Ofis yönetimi ve asistanlık eğitimi alıyorlar. Arkasından bizim Türkiye'deki okullarda, yurtlarda ve basın yayın birimlerinde staj alıyorlar. Bilfiil oraları ziyaret edip oralarda eğitim alıyorlar. Ve bir yılın sonunda ülkelerine geri dönüyorlar bu arkadaşlar. Ve şu anda Kamerun'da, Gana'da, Burkina Faso'da, Tanzanya'da, Uganda'da yani o Hüdayi Vakfı'nın proje desteği verdiği ülkelerin tamamında orada oluşturulan yerel derneklerde bu arkadaşlar görevli. Bunlar üzerinden bu işler yürüyor. Elhamdülillah tahmin ediyorum bu çerçevede 250 civarında kardeşimiz istihdam edilmiştir şu anda Afrika'da.
Afrika'da
Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de eğitimini almış, oraya dönmüş ve oradaki yerel sivil toplum örgütlerinin kurumlarında istihdamları sağlanmıştır. Bu programda mezun olan kardeşlerimizin. Bir üçüncü katmanı var, onu da kısaca ifade edeyim Midris Bey. O da yüksek öğrenim proje seviyesinde öğrencilerin olduğu katman. O da malum haliniz Türkiye'de okumak isteyen üniversite, yüksek lisans ve doktora talebelerinin bu ülkelerden taleplerinin toplanması, ilgili eğitim kurumlarına yerleştirilmesi ve vakfımız tarafından bu öğrencilerin iaşe vatelerinin ve diğer eğitim masraflarının karşılanması. O da özellikle geçen sene bu kapsamda 80 tane öğrencimiz vardı. Yani Türkiye'nin değişik üniversitelerinde eğitim alan ama her birisi gönül coğrafyası dediğimiz Balkanlardan, Kafkaslardan, Afrika'dan, hatta Güney Amerika'dan, Brezilya'dan, Uzak Doğu'dan şimdi Türkistan'dan, Tayland'dan, oralardan öğrencilerin Türkiye'de üniversite okudukları, yüksek lisans eğitimi aldıkları, doktora yaptıkları bir eğitim programı.
Evet, yani bu tabii şu da çok önemli. Türkiye'de bu insanlar için biz mesela Türkiye'den nereye gidiyor Türkiye'dekiler daha iyi yetişmek için? İşte İngiltere'de, Amerika'da veya Fransa'da çeşitli ülkelere giderek değil mi? Oralarda işte master, doktora veya daha ileri düzey uzmanlık eğitimleri alıyorlar. Bu belki 57 İslam ülkesi deniliyor şu an tarif edilirken 1,5 milyarlık bir ümmet sayısı olarak veriliyor. Onlar için de Türkiye adeta değil mi? Amerika gibi, İngiltere gibi bir eğitim üssü.
Kesinlikle.
Değil mi? Yani hele İstanbul zannediyorum. Bu noktada çok daha özel ve anlamlı bir yere sahip. o insanların hem gönlünde hem de eğitim çalışmaları noktasında efendim daha iyi yere gelmek isteyen Türkiye'de bu işin üst düzey eğitimini yapabiliriz diye.
Çok özel bir alan gerçekten, evet. Ve devlet de bunun farkına vardı İdris Bey. Yani özellikle son 4-5 yılda devlet bunun farkına vardı. Bu hususiyetini fark etti, öyle söyleyelim. Ve bu işin önünü açtı. Aslında bu çok ciddi bir fedakarlıktır İdris Bey. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de yurt dışından gelip de okumakta olan 30 bin, 35 bin öğrenciden bahsediliyor. Üniversite öğrencisinden. Bu öğrencilerin hepsi, kimisi Azerbaycan'dan, kimisi Arnavutluk'tan, kimisi Pakistan'dan, kimisi Hindistan'dan, bakınız yurt dışından geliyor. Bu şöyle fedakarlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki kendi vatandaşının bu oturması gereken sıraya bir Senegal vatandaşını oturtabiliyor icabında. Veya işte
kontenjanları ona göre dizayn ediyor.
Yani Konya'dan çıkıp orada okuması gereken bir çocuk belki de bu hakkını Arnavutluk'tan gelen bir kardeşine vermiş gibi, böyle hakikaten fedakarlık boyutu olan da bir iş bu. Tabii. Ve bu çok büyük bir yankıma bulan bir iş. Bugün özellikle bahsettiğimiz bu coğrafyada nereye derseniz gidin, artık Türkçe konuşan, Türkiye'de eğitimini almış onlarca, yüzlerce insanla buluşabiliyorsunuz. Yani bu eğitim biliyorsunuz uzun süreli bir yatırımdır.
Tabii.
Sizin programınızın özü de eğitim. Yani bugün yatırdım, yarın karşılığını alacağım olarak eğitim planlayamazsınız. En az bir 10 yıl koymanız lazım. En az bir 20 yıl koymanız lazım. Hatta gelecek nesilleri hedefe koymanız lazım.
Zaten deniliyor Çin atasözü, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Evet. Yani 100 yılı koymuş onlar.
Dolayısıyla belki bugün hani farklı gözle bakan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız niye böyle sorusunu sizin ifade ettiğiniz gibi gündeme getirebilirler, ama 10 yıl önce atılan tohumları biz bugün bir Gana'da görebiliyoruz. Bir Kamerun'da görebiliyoruz. Yani bir Gürcistan'a gittiğimiz zaman biz bunu görebiliyoruz. Balkanların her adımında bunu görebiliyorsunuz. Türkiye ile sevinen, Türkiye ile üzülen, gönlünün bir kenarına Türkiye'yi yerleştirilmiş, ümmetin merkezinde Türkiye'nin olduğunu düşünen o kadar çok insan var ki bu coğrafyalarda. Dolayısıyla devletimizin de bunun farkına varmış olması ve bu imkanları oluşturmaya başlamış olması çok büyük kazanç olarak düşünüyorum, değerlendiriyorum.
Şimdi Şuayb Bey, tabii yani şöyle de düşünmek gerekiyor. Bu çalışmalarda bir hani bunları bizi sevk eden sebepler nelerdir? Yani bir kere Peygamber Efendimiz bize sürekli Müslümanın Müslümanla kardeş olduğunu, Müslümanın bu kardeşliğini tarif ederken de ona zulmetmez, onun zulme uğramasına da müsaade etmez diyor. Evet. Müslümanı Müslümana zimmetleyen bir bakış açısı var. Ashabın en fakiri Ebu Zer Gıfari Hazretleri. Ona bile Peygamber Efendimiz diyor ki çorbana su kat ve infak et diyor. Yani hiç kimseyi bir kenara ayırmıyor bu fedakarlık, bu kardeşlik noktasında. Gerçekten de Türkiye ümmete şöyle bir baktığınızda, İslam coğrafyasının haritasını bir önünüze serdiğinizde belki de refahın en yüksek olduğu, insan hakları veya efendim bir takım kolaylıklar noktasında baktığınızda en rahat çalışılabilecek efendim bir ülke, ilerilik efendim noktasında, gelişmişlik noktasında baktığımızda da belki ümmet içerisinde, İslam ülkeleri içerisinde bir numara Türkiye.
Evet.
Dolayısıyla buradaki bizlere oralardaki insanlarla ilgilenme, onların meseleleriyle hemhal olma noktasında dini açıdan da baktığımızda bir sorumluluk üzerimizde var. Evet. İnsani yönden de sadece buna bakabilirsiniz. Yani vicdan sahibi bir insansanız gerçekten,
evet,
yani temel değerler noktasında bir probleminiz yoksa, sağlıklı bir vicdani yapıya sahipseniz eğer, bakıyorsunuz İslam coğrafyasını 1,5 milyar insanın bir yılda ürettiği tarım, sanayi, efendim ticaret ürünlerinin toplamı 80 milyonluk Almanya'nın bir yılda ürettiğine denk.
Evet.
Şimdi bunu görüyorsunuz. 210 milyon yetim çocuktan bahsediliyor dünya genelinde. Bunların çoğunun İslam ülkelerinde olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın şöyle bir kıtlık haritası, bugün sabah arkadaşlardan istedim, getirdiler. Şöyle bir bakıyoruz. Yani açlık, kıtlık, efendim savaş coğrafyalarına bir bakıyoruz. Genelde İslam ülkelerinde bunlar birikiyor. Yani vicdani açıdan da baktığınızda sizi onlarla birlikte olmaya zorlayan pek çok sebep bulabiliyorsunuz. O açıdan Hüdayi Vakfı'nın yapmış olduğu bu çalışma son derece anlamlı. Çünkü siz bir birey olarak, işte ben, işte İdris olarak, birisi Ahmet Mehmet olarak, Konya'da, Ankara'da, efendim Erzurum'da şahıs olarak bu problemin çözümüne bireysel olarak bir şey yapmaya kalktığınızda çok zor. kendi imkanlarınızda ne yapabilirsiniz ki? Evet. Ama bu tür vakıfların olması, Hüdayi Vakfı gibi ve bu tür akıllı projelerin geliştirilmesi, faydalı projelerin geliştirilmesi aslında 77 milyonun işini de kolaylaştırıyor. Çünkü hani mesul hissediyorsunuz kendinizi, bir şeyler yapmanız lazım. Nasıl yapacaksınız? Böyle sağlıklı, yıllar boyunca yapmış oldukları gönüllülük çalışmalarıyla kendisini ispat etmiş vakıfların ve derneklere omuz vererek oradaki sorumluluklarımızı belki de hafifletmiş oluyoruz. Evet. Bu açıdan da Hüdayi Vakfı'nın gerçekleştirmiş olduğu bu çalışma çok anlamlı. Size bir soru soracağım. 2-3 dakikamız kaldı. Bize birkaç böyle hatıranızı paylaşabilir misiniz bu projeler kapsamında? Mesela o insanların buraya gelip de çok etkilendikleri veya sizin de şahit olduğunuz sahneler veya oraya döndüklerinde şahit olduğunuz böyle birkaç hatıra varsa paylaşırsanız yani aklınıza gelir mi? Aniden sordum
çok
ama.
Var, estağfurullah, çok var. Yani paylaşılacak çok şey var ama şu sizin biraz önce kurguladığınız yapıyla ilgili bir iki cümle kurmak isterim. Biliyorsunuz Hüdayi Vakfı'nın onursal başkanı Osman Nur Topbaş Hoca Efendi değişik münasebetlerle değişik bölgelere ziyaretler gerçekleştiriyor. Ben bunu geçen seneki projenin kapanış kitapçığına da yazmıştım. Hüdayi perspektif olarak yazmıştım bunu. Balkanlarda seyahat ederken o çok kıvrımlı ve zor yolları vardır Balkanlar.
Evet.
Yani Balkan biraz da o dağlık ifadesi, dağlık manasını ifade eder. Ya orada yaşlı bir amcanın biri, ya efendim siz buraya niye geldiniz? Yani yoruluyorsunuz bak, artık yaşınız da yerini almış gibi bir takım görüşmenin sonunda Osman Nur Topbaş Hoca Efendi şunu söylemişti. Hiç unutmam ben onu. Ya dedi, siz 400 yıl boyunca Osmanlı'nın yanındaydınız. Oraya hizmet ettiniz.
Ya.
O zaman beraberdik biz. Şimdi bizim imkanlarımız elhamdülillah sizden daha iyi. Sizin bize o zaman vermiş olduğunuz o kardeşlik, o katkı bugün karşılıksız mı kalsın? Biz onun için buradayız.
Evet, çok
o vefa düşüncesinin çok karşılığında güzel. Buradayız demişti. Sonra geçen bir Afrikalı öğrencileri götürmüştüm hocamızın yanına. O zaman da şu ifadeyi kullandı. Eskiden ben dedi İstanbul'dan çıkıp memleketim Kadıköy'üne giderken, Konya Karaman'a giderken en az 8-10 saat yollarda kalıyordum. Yani 8-10 saat sürüyordu. Bugün İstanbul'dan çıkıyorum, Afrika'nın en ücra köşesine gitmek 8 saati geçmiyor dedi.
Evet.
Artık bugün biz Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizle komşu olmuşuzdur.
Evet.
Bu bir komşuluktur. Evet, evet. Dolayısıyla komşusu açken tok yatan bizden değildir. Düsturu bizim için Afrika'da vücut bulmuştur. Buna göre davranmamız lazım demiş.
Evet.
Yine bunu anlatmışlardı. Orta Asya'nın o bozkırlarında gezerken, ya işte efendim zahmet etmişsiniz buraya gelmişsiniz demişler hoca efendiye, hocamıza. O da demiş ki biz buraya kendimiz için geldik.
Evet.
Biz son nefesimizin derdindeyiz. Son nefesimiz için buraya geldik. Bence bu 2-3 örnek Hüdayi Vakfı'nın yurt dışındaki yürüttüğü çalışmaların özünü teşkil edecek örneklerdir. Misyon budur. Çerçeve budur. Bu çerçeve içerisinde buraya öğrenci götürürsünüz. İşte Somali'ye yardım gönderirsiniz. Evet. Bunların hepsini bir yere konumlandırırsınız. Çok yerli yerine oturur diye düşünüyorum.
Evet.
Vaktimiz daraldı galiba.
Epey
siz
daraldı.
Bir iki örnek demiştiniz.
Bir tane varsa
yani,
en azından.
Kendi örneğimizi verelim. Ben en son Arnavutluk'taydım Bilirs Bey. Arnavutluk'ta bizim orada İstanbul Derneği'de bir derneğimiz var. Bu dernek çatısı altında biz orada iki tane devasa okul işletiyoruz. Bir kız imam hatip, bir erkek imam hatip. Şu anda öğrenci sayısı 1100 bu okulların. Bir tane basın yayın organımız var, şirketimiz var. Bu çerçevede aylık 5000 basan bir Arnavutça dergimiz var. Çocuk dergisi var, hanım dergisi var. 60'a yaklaşan kitabımız var. Ve 30-35 civarında yaygın eğitim kurumumuz var. 6 tane de öğrenci yurdumuz var. Arnavutluk'ta. Devasa bir hizmet alanı var, öyle söyleyeyim. Ben Arnavutluk'ta görev yapan son Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydım.
Evet.
Ben oradan döndükten sonra bu hizmetleri deruhte edecek hiç kimse kalmadı Türkiye'den.
Evet.
Bu hizmetlerin başındaki arkadaşların tamamı Arnavutluklu olup Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de yetişmiş, vakfımız tarafından getirilmiş, yetiştirilmiş ve oraya gönderilmiş insanlardan oluşuyor oradaki hizmet kadrosu şimdi. Bence bütün bu çalışmaların nihai hedefini net bir şekilde ortaya kalan bir tablodur bu
çok
diye.
Çok teşekkür ederiz.
Bitirmiş
Şuhayt Bey, çok, bu son örnek de çok güzel oldu. Hüdayi Vakfı insanlara balık vermiyor. Bir taraftan evet. balık tutmayı da öğretiyor. Evet. Kendi ayakları üzerinde durabilecekleri. Yani bu Osmanlı'dan gelen bir nezaket evet, aslında. Aynen. Osmanlı'da evet. girdiği yerlerin diline dokunmamış, dini inançlarına dokunmamış. İnsanlara bir hürriyet, özgürlük alanı tanımış. Ve bunun için uzun soluklu olmuş Osmanlı girdiği yerlerde. Ve Osmanlı'nın girdiği yerlerden çıktığı zaman, terk ettiğinde de baktığınız zaman o insanlar asimile edilmemiş.
Evet.
Bugün Burkina Faso'ya gidiyorsunuz. Herkes evet. Fransızca konuşuyor. Evet. Değil mi? Yani evet. resmi değil, Fransızca. Diğer yerlerde 60, de.
60-70 yılda bu hale gelmiş.
Tabii. Yani 62, 500 yani yıl değil mi bizim?
En fazla 100 yıl, 110 yıllık bir kolonize evet. süresi var Afrika'da. Evet. Ve tamamı ya İngilizce konuşur ya Fransızca.
Aynen.
Osmanlı Balkanlar'da 500 yıl kalmış. Bulgarlar Bulgarca konuşur. Arnavutlar Arnavutça konuşur. Sırplar evet. Sırpça konuşur.
Bu çok önemli. İşte Hüdayi Vakfı'nın şu anki hizmet politikası oralarda gönüldaşlarının kendisinin. Gerçekten insanları kendi ayaklarında durup kendi evet. hizmetlerini görecek. Meziyeti, kabiliyeti onlara kazandırmak ve daha sonrasında kendi başlarına çalışmalarını devam ettirmelerini sağlamak ekseninde. Bu da çok güzel ve çok anlamlı. Hele evet. bugün, günümüzde özellikle çok çok anlamlı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.